Ayrım 15.
Sayfa 381. Sevgi ancak ariflere verilmiştir. Sevgi ancak ariflere mahsustur. İrfan sonucudur. Arifler demişlerdir ki, Allah bir cahili veli, yani kendine dost yapmak isterse, onu cahil olarak kabul etmez, ona bir şeyler öğretir, ona ledün ilmini verir. Hazreti Lokman'ın efendisine karşı çok sevgisi vardı. Ondan ötürü onun elinden aldığı kavun kendisine tatlı gelmiş, o zehir gibi acı olan dilimleri zevkle yemişti. Aşkta öyle bir güç vardır ki ona karşı akıllar hayran olur. Hazreti Mevlana yine bir Mesnevi beytinde şöyle buyurur. Aşıklık mecaz da olsa, hakiki de olsa sonunda bize Allah'a yönelmek için kılavuzluk eder. Mesnevi cilt 1 sayfa 111. Mecazi aşka hakikat köprüsü derler. Hakikat tarafına ancak o köprüden geçilir. Niçin? Şunun içindir ki hak yoluna düşen bir kişiye ayak bağı olacak bir ilişki bulunmaması gerekir. Gönlünde herhangi bir şahsa sevgisi olmayan kişi her gördüğüne bağlanabilir. Bu suretle onun dünyaya olan bağlılığı arttıkça artar. Fakat candan gönülden birini seven kişi sevdiğine bağlanmakla diğer bağlardan kurtulur. Çeşitli bağlantıları bire indirmiş olur. Elbette bir bağdan kurtulmak, birçok bağdan kurtulmaktan kolaydır. Böyle bir bağı olan kişinin de o tek bağı kamil bir mürşit eliyle kolayca çözülür. Fakat şurasını unutmamalı ki mecazi olan ve sahibini tek bağlı haline getiren bu aşk nefsani ve şehvani olmamalıdır. Çok güzel yapılmış bir insan resmini seyreden bir kimsenin ona karşı şehvet değil, hayranlık duyduğu gibi canlı bir güzele bağlanmış olan da onda sevdiğinde Allah'ın yaratma gücünü, sanatını görüp Allah'ım sen ne güzel yaratıyorsun diye Hakk'a hayranlık duymalıdır. Hatırına şehvani duygular gelmemelidir. Gelecek olursa o aşka mecazi aşk değil, hayvani aşk denir. Böyle bağlılık hakikate köprü olamaz. O köprüden hak tarafına geçilemez. Saçma sapan şeylere kapılan nasıl olur da sevgi tahtına oturur? Cansız bilgi nasıl bu aşkı doğurabilir? Noksan bilgi de aşk doğurur ama bu aşk cansız şeyleredir. Noksan bilgili bir cansız da istediği bir renk görürse bir ıslıktan sevgilinin sesini duymuşa döner. Noksan bilgi bir şeyi bir şeyden ayırt edemez. Hasılı o şimşeği güneş sanır. Noksan bilgi sahibi okur yazar olmayan cahil kişi değildir. İrfan sahibi olmayan kişidir. Böyle bir kimse altının sarı, gümüşün beyaz olduğunu görür, o renkleri onların kendiliğinden vehmeder. O renkleri onlara vereni düşünmez. Mesela gece güneş olmadığı için, aydınlık olmadığı için renkler de yoktur. Bir güzelin yüzündeki güzelliği, endamındaki tenasübü yine onun kendiliğinden zanneder ve ona tutulur. Onu sever. Eğer o kimse arif bir kişi olsaydı, o renklerin ve o güzelliklerin aziz ve cemil gibi ilahi isimlerin parıltısı olduğunu, yoksa o sevdiklerinde hiçbir meziyet bulunmadığını anlardı. Muvakkat bir zaman için Allah'ın verdiği parıltıları görmeyen ve fani varlığa kapılan kişi neyi sevdiğini bilmemektedir. Neyzen Tevfik merhum bu hakikati hissetmiş de, değil binlerce, yüz binlerce, milyonlarca varlıklar senin hep gölgeni sevmiş, özünden bir haber gitmiş demektedir. Peygamberimiz bir hadislerinde noksan olan melundur diye buyurdu. Bu noksan akıl noksanlığı diye yorumlandı. Çünkü uzuvlardan biri noksan olana Allah acır. Allah'ın acıdığı bir kişiye de lanet edilemez. Öyle kişi manen yaralanamaz. Noksan olan melundur hadisi arifler tarafından akıl ve şuur noksanlığı olarak yorumlanmıştır. Oradaki noksan beden noksanlığı değildir. Şöyle bir hadisten de bahsedilmektedir. Gözün görmez olması, günahların mağfireti affedilmesidir. Kulağın işitmez olması da mağfirettir. Bedenden bir uzvun eksilmesi de mağfirettir. Azasından birinin noksan olmasından ötürü mükafat olarak ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olan kimse lanete layık olur mu? En kötü hastalık aklı iyi kullanamamak, sağduyu noksanlığıdır. Laneti gerektiren ve sahibini Allah'tan uzaklaştıran asıl hastalık da odur. Buradaki sağduyu noksanlığı delilik anlamına gelmez. Aklını kaybeden deli zaten yaptığı günahlardan sorumlu değildir. O mazurdur. Buradaki akılsızlık aklı olduğu halde aklını kullanamamak sağduyu irfan noksanlığıdır. Firavun kendi acizini görmedi de ben sizin Rabbinizim dedi. Eğer Firavun sağduyu sahibi olsaydı bu sözü söylemezdi. Firavun meşrepli bazı budalalar da küçük dağları ben yarattım iddiasına kalkarlar mıydı? Çünkü akılları tamamlamak, yani aklı yerinde kullanmak, sağduyuya dönmek mümkündür. Fakat bedende bir eksiklik varsa onu tamamlamaya imkan yoktur. Allah'tan uzaklaşmış olan her kafirin kafirliği hep akıl azlığından meydana gelir. Bedendeki eksiklikte bir kişilik bile vardır. Çünkü Kur'an'da kör kişiye vebal yok diye buyurulmuştur. Fetih Suresi 17. ayet. Şimşek çok vefasızdır. Çakar söner. Sen gönül aynasını kirlerden temizlemediğin için fani olanla yanıp sönüp gidenle baki olanı, ölümsüzü ayırt edemiyorsun. Şimşek çakıp söndüğü gibi güzellerin güzelliği de çabucak geçer gider. İkisinin de vefası ve devamı yoktur. Ey kalbinde basiret bulunmayan irfansız kişi, sen o güzele güzellik veren, güzeller güzeli olan Allah'ı bırakıyorsun da muvakkaten onun parıltısı düşmüş birini seviyorsun. Gelip geçici güzelliğe tutuluyorsun. Şimşek çakıyor, adeta gülüyor. Kime gülüyor? Söyle, şimşeğin ani, çok kısa olan aydınlığına gönül veren budalanın aptallığına gülüyor. Gökyüzü nurları, yani yıldızlardan gelen nurlar, izleri kesilmiş, yani zayıf ve nakıstır. Fakat o, doğuda da batıda da olmayan ilahi nur gibi nasıl olur? O sonsuz ilahi nur kimindir? Bu beyitte Mevlana, Nur suresinin 35. ayetine işaret ediyor. Bu Nur ayetine dair bilginler çok sözler söylemişlerdir. Bilhassa Fahreddin Razi demiştir ki, Cenab-ı Hak mümin göğsünü duvardaki mişkate, kalbini mişkatteki cam kandile, imanını yanmış çırağa, çırağı parlak yıldıza, kelime-i ihlası mübarek zeytin ağacına benzetmiştir. O kelime müminin diliyle söylenince alemi aydınlatacak dereceye gelir. Lisanen ikrar, kalben tasdik edilince de nurun âlâ nur olur. Yine Fahreddin Razi Hazretleri buyurmuştur ki Allah imanı kandile benzetmiştir. Çünkü bir evde kandil yanarsa hırsız o evin çevresinde dolaşamaz. Onun gibi imanın aydınlatmış olduğu kalbe şeytan giremez. Yanan bir kandil evin içini aydınlattığı gibi ziyası pencerelerden dışarı vurur. Böylece iman nuru da kalbi aydınlatır ve duygular vasıtasıyla bütün uzuvlara akseder. Onlarda da nurlanma olur. Şimşeğin huyu, bil ki bir an için gözleri kamaştırmaktır. Baki nur ise ebedi olarak gönülleri, gözleri aydınlatmaya yardımcı olur. Bu beyitte Bakara suresinde münafıkların halini anlatan 17-20. ayetlere işaret edilmektedir. Deniz köpüğü üzerine at sürmek, şimşek ışığı ile mektup okumak. Denizin köpüğü ve şimşeğin ışığı gelip geçicidir. Bu haliyle, yani geçici oluşu ile güzellerin güzelliğine benzer. Bu sebeple fani bir güzele meftun olmak sonu görmemekten başka bir şey değildir. Hırs yüzünden sonu görmemektir. Kendi gönlüne, kendi aklına gülmektir. Aklın hassası her şeyin sonunu görmektir. Sonu görmeyen akıl nefis sayılır. Nefse alet olan akıl nefs olmuştur. Müşteri yıldızı zühale mat olursa uğursuzlaşır. Sen bu uğursuzluk içindeyken gözünü çevir de talihini uğursuz bir hale getirene bak. Bu denizin yükselişini, çekilişini gören göze sahip olan uğursuzluğu deler geçer, uğurluluğa erer. Denizin kabarıp karaya doğru ilerlemesine met, alçalıp geri gitmesine cezir denildiği malumdur. Allah'ın da bast ve kabz tecelliyatı vardır ki birincisi hidayeti, ikincisi dalaleti temsil eder. Med uğuru, cezir uğursuzluğu gösterir. Bu yüzdendir ki Allah seni bir halden bir hale döndürür durur. Hem de halden hale döndürürken zıttı da zıttı ile ortaya koyar. Sen de sola döndürür diye korku belirir. İrfan sahibi erler gibi sen de sağ yan ehlinin tadını almayı umarsın. Böylece iki kanatlı kuş olursun. Çünkü tek kanatlı bir kuş uçmaktan tamamıyla acizdir. İnsan Cenab-ı Hakk'a karşı korku ve ümit, reca arasında olmalıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın kahrından ve azabından korkmalı ve Allah'ın lütfunu ve merhametini ummalıdır. Bu hal, yani korku ve ümit arasında oluş, onun için manevi iki kanat teşkil eder. O kanatlar vasıtasıyla hidayet göklerinde uçarlar. Bunlardan biri eksik olursa, yani sade korkuya tutulup Allah'ın rahmetinden ümidini keserse, yahut Allah'ın kahrından emin olup korkuyu hatırına getirmezse, o kanatların biri kırılmış, tek kanatta uçamaz hale gelmiş olur. Allah'ım, ya beni bırak susayım, söz söylemeyeyim, yahut izin ver de hepsini söyleyeyim. Onu da bunu da, yani benim susmamı da söylememi de istemiyorsan, yine ferman senindir. Zaten senin maksadının ne olduğunu, beni ne yöne iteceğini kim bilir? Allah'ın istediğini bilmek, keşfetmek herkes için mümkün değildir. Çünkü bunlar gayb işleridir. Gaybı ancak Allah bilir. Fakat bazen vahiy ve ilham suretiyle peygamberlerini ve varisleri olan velileri haberdar eyler. Nitekim Cin suresinin 26-27. ayetlerinde bu hususa dair işaret vardır. Peygamber Efendimizin Suriye'nin, İran'ın hatta İstanbul'un Müslümanların eline geçeceğini haber verdiği malumdur. Hazreti İbrahim'in canı gibi bir can olmalıdır ki ateş içindeyken marifet nuru ile, can ışığı ile cenneti ve oradaki köşkleri görebilsin. Yine İbrahim'in canı gibi bir can olmalıdır ki derece derece aya, güneşe kadar yükselsin, halka gibi kapıya takılıp kalmasın. Yine İbrahim Halil gibi 7. kat göğü aşsın, ben batanları sevmem desin de hepsinden vazgeçsin. Halil İbrahim Hazretlerinin Zühre yıldızını görüp Rabbim bu dediği yıldız batınca, Rabbim ben batanları sevmem buyurduğu, ay doğunca Rabbim bu dediği, ay da batınca Rabbim bana doğru yol göstermese ben azıtanlardan olurum deyip Allah'a sığındığı, derken güneş doğunca bu daha büyük Rab budur dediği, o da batınca yüzümü gökleri ve yerleri yaratana döndürdüm, özü temiz olarak ancak ona yöneldim, ben Allah'a şirk koşanlardan değilim diyerek Allah'a yöneldiği anlatılmaktadır. En'am suresinin 75-79. ayetlerine işaret var. Bu beden ve madde alemi olan dünya her şeyi ters ve yanlış gösterir. Eşyayı yanlış görmekten ancak şehvetten çekinmiş kişiler kurtulmuştur. Hocası ile kendini bir gören talebe. Ustasına karşı eşitlik iddia eden, onunla kendini bir gören çırak ne kadar uğursuzdur. Hem de nasıl bir ustaya karşı nazarında açıkta gizlide bir olan dünya ustasıyla boy ölçüşür. Öyle bir usta ki onun gözü Allah nuru ile görür olmuş, bilgisizlik perdelerini yakmış. O zavallı çıraksa delik deşik eski kilimi bir perde yapmaya çalışır, o hikmet sahibinin önüne gerer. Fakat o kilimin her dediği bir ağız haline gelir de ona güler. Usta çırağı der ki, ey köpekten de aşağı olan, sen de bana karşı hiç mi vefa yok? Haydi sen beni usta yerine koyma, zorlukları çözen bir adam bilme, kendin gibi bir talebe say, bir kör gönüllü olarak gör. Senin canına, gönlüne yardımım da mı dokunmadı? Bensiz sana bir feyz ulaşmayacağı için mana yolunda ilerlemeye imkan yoktur. Şu halde görüyorsun ya, gönlüm senin bahtının tezgahı. Ey yanlış düşünen kişi, ne diye bu tezgahı kırar dökersin? Ben çekememezlik çakmağını gizlice çakıyorum diyorsun ama sen gönülden gönüle pencere olduğunu bilmiyorsun. Sonunda gönül senin fikrini pencereden görür ve andığına şehadet eder. Gönül senin kalbinde olanı görüyor fakat kereminden ötürü yüzüne vurmuyor. Ne söylesen gülüp evet evet diyor. O senin hilene, güzeline gülmüyor, yaptığın şeye, kötü huyuna gülüyor. Düzenciye karşılık bir düzenci, düzene karşılık bir düzen verilir. Kaseyi vur, kır, testiden iç, senin cezan işte budur. O senden razı olur da gülerse bil ki yüz binlerce gül açılmış, feyizler, rahmetler saçılmıştır. Onun gönlü senden razı olur da işe koyulursa güneş bil ki koç burcuna girmiştir. Güneşin koç burcuna, hamer burcuna girmesi ilkbahar mevsiminin başlangıcıdır. Bir arifin himmeti de bir salik için bir çeşit manevi ilkbahar yerine geçer. Onun gönlünde çeşit çeşit marifet çiçeklerinin açılmasına sebep olur. Güneşin koç burcuna Gelişinden gündüz de güler, bahar da güler. Çiçeklerle yeşillikler onun yüzünden birbirlerine karışırlar. Bir arada koşuşurlar. Yüz binlerce bülbülle kumru sessiz sedasız kalmış dünyayı sesle doldururlar. Başına gelen bir beladan ötürü can yaprağının yüzünü sararmış, kararmış görürsün de padişahlar padişahının öfkesinden haberin olmadığı için niyazda bulunmuyorsun. Tövbe istiğfar etmiyorsun. Ruhlarda bazen bir kasvet, bir sızıntı, arız olur. Görünürde bir sebep olmadığı halde insanın içi içine sığmayacak derecede kederlenir, gamlanır. Buna kabz hali derler. Çoğu zaman işlediğimiz bir günah yüzünden Cenab-ı Hakk'ın öfkesinden ileri gelir. Nitekim Hazreti Mevlana bir başka mesnevi beytinde sen kalbinde gam, keder hissedince istiğfar et ki o gam Allah'ın emriyle gelmiştir. Yine onun emriyle gidecektir. Bu sebeple bir sıkıntıya uğrayınca hemen estağfurullah el azim diyerek istiğfara başlamalı ki Allah'ın gazabından affına sığınalım. Kendisine mektup getiren Hüthüt'ün küçücük çenesi Belkıs'ın gönlünde Hazreti Süleyman'a saygı uyandırdı. Belkıs'a yüzlerce rahmet olsun. Allah ona 100 erkeğin aklını vermişti. Bir Hüthüt kuşu ona Süleyman'dan birkaç satırlık bir mektup getirdi. Mektubu okudu, içindeki o derin nükteleri anladı. Mektubu getiren elçiyi yani Hüthüt'ü bir kuş olduğu için hor görmedi. Hazreti Mevlana'nın burada anlattığı konu Neml suresinin 29-42. Ayetlerinde hikaye edilmektedir. Çünkü Hüthüt'ün bedenini Hüthüt, canını Zümrüt-i Anka, duygusunu köpük, gönlünü ise derya gördü. Akıl bu iki renkli tılsımlar yani suret ile mana yüzünden duygu ile Hazreti Muhammed'in Ebu Cehil ile savaştığı gibi savaşır durur. İnsanda ikilik vardır. Bir nefs, bir de ruh ve vicdan vardır. Akıl ruhu, nefs de duyguyu temsil etmektedir. Bu ikisi daima içimizde savaşmaktadırlar. Mevlana bunları iki tılsım diye tavsif etti. Kafirler Hazreti Muhammed'i, Ahmed'i insan olarak gördüler. Çünkü onun bir işaretle ayı ikiye böldüğünü göremediler. Ey hak aşıkı, sen duygu gözüne toprak serp, duygu gözü aklın da dinin de düşmanıdır. Allah duygu gözüne kör dedi, puta tapan dedi, bizim zıttımızdır dedi. Çünkü o köpüğü gördü, denizi görmedi, içinde bulunduğu zamanı gördü de yarını göremedi. İçinde bulunduğu zamanın da yarının da sahibi olan gözünün önünde durur da o hazineden ancak bir pul gördü. Hakikat güneşinden haber getiren bir zerreye şu gökyüzündeki güneş köle olur. Vahdet denizinin elçisi olan bir damlaya da yedi deniz esir olur. Bir avuç toprak bile onun yüzünden çevikleşince gökler o bir avuç toprağın önünde yerlere baş kor. Hazreti Adem'in toprağı Hakk'ın yüzünden çevikleşti de Hakk'ın melekleri toprağa karşı baş koydular, secdeye kapandılar. Göğün yarılması nedendi? Toprağı açan, toprakla olan ilgiyi kaldıran zorlukları halleden bir göz yüzünden idi. İnşikak suresinin 1. ayetine işaret var. Topraktan yaratılmış bir varlığın geçmesi için gökler yarıldı. Peygamberlerden İdris ve İsa aleyhisselam topraktan yaratıldıkları halde göklere yükselmişler, gökleri geçmişlerdi. Keza bizim aziz ve eşsiz peygamberimiz de Miraç gecesinde gökleri yarmış geçmiş, Cebrail aleyhisselam bile gerilerde bırakmışlardı. Toprak ağırlığı yüzünden suyun dibine çöker. Sen bir de Hazreti Muhammed'in topraktan yaratılmış olan mübarek bedenini gör ki, tezce yükselip yüce arşı geçti. Bu miraç, bu yükseliş Hazreti Muhammed'in balçıktan yaratılmış olan mübarek bedenindeki suyun letafetinden, duruluğundan değildi. Bağışlayan, eşsiz, örneksiz yaratıcının Allah'ın lütfu ihsanıydı. Miracı inkar edemeyen bazı Müslüman filozofları onun oluşuna bir sebep ve imkan göstermek için kendi akıllarınca yorumlar yapmışlardır. Onlara göre bedenin gökyüzüne yükselmesi ruhun ve aklın son derece latif ve hafif oluşundandır ki kesif bedeni yücelere yükselmiştir. Yoksa her şey kendi merkezine doğru hareket eder. Beden de topraktan yaratıldığı için tabii toprağa yönelir de göklere doğru yükselemez. İçerisine hava doldurulmuş bir cisim, suyun dibinden suyun yüzüne çıktığı gibi güçlü kuvvetli ruhu taşıyan bir beden de göklere yükselir. Tanınmış bir şairimiz de yazdığı bir Bektaşi nefesinde, ''Miracı anlatma eşek değilim, bu ağır gövdeyle uçamam hocam.'' demiştir. Bu sözler imanı zayıf olanların hoşuna gider ama gerçek Müslümanı üzer. Kimsenin inancına, imanına karışmamak gerekir. Medeni insan herkesin inancına saygı gösterir. Büyük filozof Spinoza'nın dediği gibi idrak edemeyenin susması gerekir. Eğer Allah dilerse havayı da aşağılatır, ateşi de. Dilerse dikeni gülden üstün kılar. Allah hakimdir, buyruk sahibidir. Dilediğini işler, derdin kendisinden deva yaratır. Allah dilerse havayı ve ateşi aşağılatır, alçaltır. Onları bulanık, türlü türlü ağır bir hale sokar. Yeri ve suyu yüceltirse onlar gökyüzü yükünü ayaklarıyla aşarlar. Şimdi Allah dilediğini aziz eyler ayetinin anlamı iyice anlaşıldı. Ali İmran Suresi 26. ayet. Demek ki Cenab-ı Hak dilerse topraktan yaratılan varlığa kanatlarını aç yüksel diye buyurur. Ateşten yaratılana da yürü git, iblis ol, yedi kat yerin altında şeytanlık et der. Ey topraktan yaratılan Adem der, yürü, süha yıldızının üstüne çık. Ey ateşten yaratılan iblis, sen de yerin dibine gir. Ben dört tabiatta da değilim, illeti ula, ilk sebep de değilim. Daima işler başarmada, düzüp koşmadayım. Ben ölümsüzüm. Eski Yunan filozoflarının eserlerini okuyan İslam alimleri, Yunan filozoflarının fikirlerini, görüşlerini İslamiyet'e uydurmaya çalıştılar. Bu alimlere hikmeti sever manasına gelen hakim derler. Bu kelimenin çoğulu hükema olduğu için Yunan felsefesi etkisinde kalan İslam bilginlerine hükema adı verildi. Bunların görüşleri eski Yunan felsefesinin İslamileşmiş görüşleridir. Mevlana bunların inançlarını reddetmektedir. Bu hükemanın inançlarına göre her şeyin bir illeti yani sebebi vardır. Yaratılışın ilk sebebine illeti ula ilk sebep denmiştir. İlleti ula yaratıcı kudretin faaliyeti demek olan aklı küldür. Aklı küllün aktif kabiliyeti ikinci aklı meydana getirmiştir. Pasif kabiliyetinden de dokuzuncu göğün nefsi, cürmü yani maddesi doğmuştur. Bu aklın aktifliğinden sekizinci gök böyle böyle sonunda onuncu akıl ve dünya meydana gelmiştir. Göklerin dönüşünden dört basit unsur, yaşlık, kuruluk, soğukluk, sıcaklık meydana gelmiştir. Su, toprak, hava, ateş doğmuştur. Dört unsurla dokuz gök, cansızlar, nebatlar ve canlılar meydana gelmiştir. Mevlana bu inanışın manasız ve boş olduğunu, gerçek olmadığını Cenab-ı Hakk'ın dilinden söyleyerek ben dört tabiattan değilim, illet-i ula ilk sebepte değilim, daima işler başarmada düzüp koşmadayım, ben ölümsüzüm diye buyuruyor. İşimde sebep yoktur, doğrudur, gerçektir. Ey yanlış düşünen kişi, takdirim sebebe bağlı değildir. Bazı vakit adetimi değiştiririm, bazı vakit bu şüphe yolunu zamanında göz önünden kaldırırım. Feth suresinin 23. ayetinde Allah adetlerinde değişiklik bulamazsın buyurulmaktadır ki bizim tabiat kanunları dediğimiz Allah'ın şaşmaz kanunlarına işaret var. Soğuk üşütür, ateş yakar, su boğar, mevsimler şaşmadan hükmünü icra eder. Fakat peygamberlerin mucizeleriyle, velilerin kerametleriyle bazı hadiseler Allah'ın takdiriyle değişir. Ateş İbrahim aleyhisselam yakmıyor, su Hazreti Musa'yı boğmuyor. Denize haydi derim, ateşlerle dol, ateşe de yürü derim. Gül bahçesi ol. Dağa yün gibi hafif ol derim. Gökyüzüne de göz önüne dökül derim. Güneşe ey güneş aya yaklaş derim. Sonra ikisini de iki kara buluta döndürürüm. Biz güneş kaynağını kuruturuz. Kan çeşmesini hünerle miske döndürürüz. Güneşle ay iki kara öküzdür. Allah onların boyunlarını boyunduruğa vurur.